Türkiye'den Bakış.
Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'den Bakış programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yusuf Alabarda. Program yapımcımız Arzu Yaman ve sesimizi sizlere teknisyen Hülya Aydoğan iletiyor. Bugün yine sizlerle bir hafta içerisinde Türkiye merkezli olarak etrafımızda şekillenen olayları tekrardan sizler için değerlendireceğiz. Bu hafta içerisinde özellikle Türkiye'de konuşulan konular, yine dünya gündeminde de şekillendirdiği üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile olan yakınlaşması, Dera'da Esed yönetimi tarafından tekrardan ateşkes çiğnenerekten buradaki Suriyelilere yönelik olarak gerçekleştirilen katliamlar ve Batı Trakya Türklerine yönelik olarak Yunanistan hükümetinin uygulamış olduğu baskıcı politikayı ve Afganistan'da gelinen son durumu sizler için değerlendireceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili hususta Birleşik Arap Emirlikleri Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye'ye gelip bir takım görüşmelerde bulunması ve arkasından Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğu telefon görüşmesi hiç kuşkusuz çok önemli bir noktaya tekabül etmekteydi. Birleşik Arap Emirlikleri uzunca bir zamandan bu yana Libya'da, Somali'de, Katar'da, Afganistan'da, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her türden köşeye sıkıştırma maksatlı bir takım diplomatik hamleleri ve askeri hamleleri ardı arkasına masaya koymaktan imtina etmiyordu. Peki ne oldu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında buzlar tekrardan erimeye başlayıp ilişkiler tekrardan düzelme noktasına girdi? İşte tam burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da, Somali'de, Katar'da, Afganistan'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan girişmiş olduğu mücadelenin belli bir noktada artık durmasına ve Türkiye'ye rağmen bu coğrafyalarda bir kazanım elde etme şansının olmadığını görmesiyle alakalı. Özellikle Libya'da Fransa'nın, Mısır'ın ve Rusya'daki Wagner çeteleri de dahil olmak üzere her türden desteği vermelerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Trablusgarp hükümetini kendi çıkar ve menfaatlerini koruma maksatlı olarak oluşturmuş olduğu Sirte-Cufra hattını geçemeyeceklerini çok net bir şekilde gördüler. Keza Somali'de ve Katar'da uygulanan siyasette de Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu dış siyaseti aşmalarının mümkün olmadığını, Katar'a yönelik olarak uygulanan ambargonun da bu sebepten dolayı kaldırılmak durumunda kaldığını hep birlikte biliyoruz. İşte tam da böylesi bir ortamda bu gelişmelerin ortaya çıkması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki devam eden krizin en azından şimdilik belli başlı noktalarda aşılmasıyla ilgili bir diplomatik hamle olarak gelinen noktayı okumak gerekiyor. Elbette hiç kuşkusuz ki Biden yönetiminin iktidara gelmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Yemen dahil olmak üzere ortaya koydukları siyaseti tasvip etmeyeceğini deklare etmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten siyasi aklın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkileri germektense kazan kazan çerçevesinde bir araya gelmenin çok daha anlamlı olması gibi bir neticeyi ortaya çıkardı. Mısır'dan bir dışişleri heyetinin de önümüzdeki süreç içerisinde Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek olması ve Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de gelişme noktasında önemli mesafeler kat etmesi hiç kuşkusuz Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere geliştirilen son zamanlardaki ikili ilişkilerdeki diplomatik hamlelerin bir tezahürüdür. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'da Sisi yönetimi üzerinde ve Mısır'daki ekonomi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu hep birlikte biliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde eğer Birleşik Arap Emirlikleri ile başta Libya olmak üzere Mısır dahil birçok sorun aşılırsa hiç kuşkusuz bu iki ülkenin de kazan kazan çerçevesinde istifade edebileceği bir düzene tekabül edecektir. Bu zaviyeden bakıldığında İran'a yönelik olarak Biden yönetimiyle bir nükleer anlaşma de bir mutabakata varılırsa kuşkusuz Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin İran'dan yana Amerika Birleşik Devletleri İran rekabetinden ziyade Amerika Birleşik Devletleri İran işbirliğine konu tebdil olursa büyük kuşkuları var. İşte bu kuşkuların aşılması noktasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dahil Körfez'deki bir takım ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerinin önemli bir noktada gelişmesi İran'a yönelik olarak gerçekleştirilecek siyaset açısından da çok değerli. Bir diğer husus ise Suriye Dera'da ateşkes anlaşmasının hilafında Esed'in şebihaları ile İranlı milislerin bu bölgede Dera'da yaşayanlara karşı geliştirmiş oldukları askeri hareketlilik son zamanlarda Dera içerisinde çok endişe verici bir duruma geldi. Ve Dera'dan gelen açıklamalarda bu bölgede çok kan akıtılmasını istemiyorsanız bir an önce ateşkes şartlarına tekrardan uyulmalı şeklinde açıklamalar geliyor. Hiç kuşkusuz yapılan açıklamaların içerisinde bizi en çok ilgilendiren Dera'dakilerin Türkiye'ye gelmek istediklerine dair ortaya koymuş oldukları beyanatlar. Türkiye zaten Suriye kaynaklı 4 milyona yakın sığınmacıya bizzat ev sahipliği yapan, onları iskan, iyaşe ve ibade eden bir ülke olarak, istihap haddini çoktan doldurmuş bir ülke olarak hiç kuşkusuz İran ve Esed'in birlikte gerçekleştirmiş oldukları bu tethiş ve şiddet eylemlerinden mütevellit Türkiye'ye yönelik yeni bir sığınmacı dalgasına sıcak bakacak değil. Afganistan'dan kaynaklanan ayrıca bir düzensiz göç hareketinin de yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni etkileyecek olması, Türkiye'nin hem Afganistan, hem Suriye, hem Irak gibi istikrarsız bölgelerden kendi ülkesine yönelecek bir göç dalgasını durdurmak için olağanüstü bir çaba veriyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Suriye'deki durum nasıl bir pozisyona tebdil olur bilinmez. Lakin Türkiye'nin Suriye'deki YPG-PKK yapılanmasının elebaşlarına yönelik olarak operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. Gün geçmiyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait silahlı kuvvetlerin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın unsurları PKK ve YPG unsurlarının özellikle elebaşı kadrolarına yönelik olarak ardı arkasına hamleler yapıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde korkarım ki Suriye'de de bir takım suların ısınması mukadder olacak ve bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni etkileyecek hususlardan bir tanesi olacaktır. Bir diğer husus ise Batı Trakya Türklerine yönelik olarak Yunanistan'ın sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği asimilasyon, korku, sindirme, ötekileştirme siyaseti yine son dönemlerde hız kazanmış durumda. Daha öncesinde Ahmet Mete'nin, İskeç'e seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin azınlığa yönelik gerçekleştirdiği söylemler ve kıldırdığı cenaze namazı bir hak gaspı olarak değerlendirilerek Selanik'teki İstinaf Mahkemesi'nde konu ele alınmış ve her türden insan hakları ayaklar altında çiğnenerek Ahmet Mete'ye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonları basından ve internet üzerinden gerçekleştirilen haberlerde bolca okumuştuk. Şimdi de Gümülcine'nin seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif'in bir törende Mevlid-i Şerif okunması için Gümülcine'ye bağlı camilerde görev yapan ilahi ekibini göndererek bir törende Mevlid-i Şerif okunması gerekçe gösterilerek İbrahim Şerif'e yönelik olarak tetiş, susturma, sindirme siyaseti ortaya koyuldu ve Gümülcine müftüsü İbrahim Şerif'in yine Selanik'teki mahkemede yargılanmasına yönelik olarak işlem başlatıldı. Batı Trakya'ya yönelik olarak Yunanistan'ın gerçekleştirmiş olduğu bu eylemler aslında ilk değil. Ta 1923'ten bu yana ardı arkası kesilmeksizin Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın kimliğini inkar edecek siyaseti ortaya koymaktan hiçbir şekilde çekinmeyen Yunanistan, yıllarca İskeçe'nin bazı köylerini, başta Şahin Köyü olmak üzere, askeri bölge ilan ederek bu bölgelere giriş ve çıkışları dahi uzunca bir süre askeri bölge telakki ederek engelledi. Bu bölgedeki yaşayan azınlıkların her türden malları vakıfa ait olan mallar olmasına rağmen Yunan hükümeti tarafından el koyuldu. Sadık Ahmet dahil olmak üzere, Mehmet Emin Aga dahil olmak üzere bölgede liderlik pozisyonunu eline geçirenlere yönelik olarak Yunan hükümetinin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu asimilasyonist ve faşist siyaset Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da defalarca Yunanistan mahkum edilerek sonuçlandı. En son Ahmet Mete'nin yine Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin kongresinde dile getirmiş olduğu bir cümle, yani DEP Partisi'nin başındaki lideri Rauf Denktaş'a benzetmesi üzerine yine Yunanistan İskeçe'nin seçilmiş müftüsü üzerinden çok önemli insan haklarına da ihlallerine de imza atarak Ahmet Mete'yi bu konuda yargılayarak mahkum etti. Ayrıca yine İskeçe Türk Birliği'nin içinde geçen Türk ifadesi adeta yok sayılaraktan Türk kimliği, Yunanistan'da yaşayanların sadece Yunan Müslümanı olduğu ve orada İskeçe ve Gümülcine'de yaşayanların Türk olmadığına yönelik olarak ortaya koyulmuş olunan siyaset yine Avrupa Birliği tarafından adeta görmezden gelinerekten devam ediyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerdeki makasın açılmasıyla birlikte yine Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik olarak her türden tefhiş işleminin artarak devam edeceğini öngörebiliyoruz. Yunanistan'da dini anlamda azınlıklara yönelik olarak gerçekleştirilen bu asimilasyonist siyasete rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti cemaati dahi olmayan kiliseleri restore ettirmekte, 15 Ağustos'ta Fatih Sultan Mehmet'in Pontus'u ele geçirdiği bir günde hiçbir komplekse katılmaksızın Sümele Manastırı'nda Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne burada ayin yapması için izin vermesi, keza Van'ın bazı bölgelerinde ve Akdamar Adası'ndaki Ermenilere ait daha önceden inşa edilmiş tarihi kiliseleri yine hiçbir gocunmaya gerek bırakmaksızın onarması çok önemli noktalar olarak gözümüze çarpıyor. Lakin burada dikkat etmemiz gereken ve sizlerle paylaşmak istediğim hususlardan bir tanesi, Ramazan aylarında iftar sofralarının hoşgörü objesi olarak sürekli bu merasimlerde ve iftar sofralarında yer alan Fener Rum Ortodoks Patriği'nin bugüne kadar Yunanistan'da meydana gelen insan hak ve ihlalleriyle inanç sistematiğine yönelik olarak sistemli saldırılara bugüne kadar ağzını açıp tek kelam etmemesi. Oysa gün geçmiyor ki Batı Trakya'da başta Selanik Metropoliti olmak üzere bu bölgedeki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı papazlar tarafından başta Efendimiz Hazreti Muhammed'e Allah'ın selamı üzerine olsun olmak üzere hakaretler ve her türden oradaki Müslümanları iyiliş edecek şekilde adeta söylemler geliştirilmesin. Dolayısıyla ben Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının sorunlarının daha da fazla basında, radyoda, medyada yer alması gerektiğini açıkçası düşünüp bu konularla ilgili toplumda bir farkındalık yaratılması, bir farkındalık oluşturulması için bu konuları sıklıkla ele alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Keza yine bu bölgedeki azınlıkların kendi işletmiş oldukları okullardaki azınlık müfredatına yönelik olarak geliştirilen sistematik asimilasyon siyaseti ve azınlık okullarının öğrenci eksikliği gerekçesiyle kapatılması ve bu bölgedeki vatandaşların kendi özgür ve hür iradeleriyle seçmiş oldukları seçilmiş müftülerin yanına Yunan hükümeti tarafından o bölgede atanmış olunan atanmış müftülerle ilgili kriz önümüzdeki süreçte çok daha hararetlenerek devam edecektir. Yunanistan'ın bölgedeki Müslüman Türk camilerinde seçilmiş müftülük tarafından görevlendirilen imamlar yerine yine Yunanistan'ın Atina'dan bölgeye atayacağı Yunan imamlar üzerinden konuyu ele almak istemesi keza yine önümüzdeki süreç içerisinde çokça tartışılan konuların başında gelecektir. Afganistan ile ilgili olarak konuya gelirsek, Afganistan'da Taliban yönetimi açısından önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkenin yaklaşık %90'dan fazla bir kısmını kontrol eden Taliban yönetimi En son yapılan açıklamalarla Penşir Vadisi'nde ortaya koyulan direnişin de sona erdiğini ve bu bölgede Taliban'ın kontrolü ele aldığına dair bir takım haberler geliyor. Yine gelen haberler arasında Ahmet Şah Mesud'un oğlu tarafından organize edilen Penşir direnişinin önemli lider kadrosunun da helikopter ile ülkeyi terk ettiği yönünde bir takım açıklamalar geliyor. Eğer Afganistan Penşir Vadisi'ndeki direnişi de Taliban yönetimiyle birlikte ortadan kaldırırsa, Taliban'ın ülkedeki toprakların %100'ünü kontrol eder hale geldiğini söylemek abartı olmayacaktır. Bu süreçten sonra hem Türkiye'nin hem dünyanın Afganistan'daki Taliban yönetimine yönelik olarak ortaya koyacağı aktivizm, diplomatik aktivizm hiç kuşkusuz çok önemli olacaktır. Yine bugün itibariyle gelen bilgiler dikkate alındığında Taliban yönetiminin hükümetini ilan ettikten sonra çağıracağı ülkelerin törene Rusya, Çin, İran, Katar ve Türkiye'den ibaret olduğu biliniyor. Eğer Afganistan'da Taliban yönetimi bir hükümet kurarsa Türkiye bunu kabul ederek törenlere iştirak edecek mi? Rusya, Çin, İran, Katar'ın bu konudaki tutumları neler olacak henüz bilinmiyor. Lakin Afganistan'daki Taliban yönetiminin Çin ile olan geliştirmiş olduğu ilişkilerde ısrarlı bir şekilde Afganistan'ın tekrardan ayağa kaldırılmasında Çinli sermayeye çok büyük önem atfetmesi hiç kuşkusuz burada iyi analiz edilmesi gereken hususların başında. Keza Kabil'deki havalimanının işletmesiyle ilgili olarak Katar, Türkiye ve Taliban arasındaki görüşmeler devam ediyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Katar'ın da içinde olduğu birkaç ülkeden oluşan bir konsorsiyumun havalimanının işletilmesiyle ilgili Taliban'la bir konsensusa varılırsa bundan da en çok rahatsızlığı İran'ın duyacağını ortaya koymak abartı olmaz diye düşünüyorum. Taliban yönetiminin bir hükümet ortaya koyması sonucunda Avrupa Birliği başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri tanımak için bir takım ön hususları ve şartları ortaya koydular. Tahminim odur ki Avrupa Birliği Taliban'ı tanımadan bir ilişki geliştirme modellemesini kurgulamak istiyor. Yani Taliban'ın kapsayıcı bir siyaset ortaya koyması, kadınlara yönelik ortaya koyacağı siyasetin netleşmesi gibi hususlar belli olduktan sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler Taliban yönetimini tanımasalar da bir ilişki içerisine girecekleri ve Taliban yönetimi ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bir süreliğine böyle devam edeceği yine dünya medyasında öne çıkan önemli haberler arasında. Fakat benim öngörüm odur ki Taliban yönetimi Afganistan'da bütün kontrolü sağladıktan sonra Avrupa Birliği'nin öne sürmüş olduğu şartlardaki gibi başta kadın hakları olmak üzere ülkede kapsayıcı bir siyaset ortaya koyarsa Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri kendileri açısından son derece önemli olan Afganistan coğrafyasını göz ardı etmeyeceklerdir. Rusya'nın, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'ın, Katar'ın ve Avrupa Birliği'nden bazı ülkelerin, İngiltere'nin ilişki içerisine girmiş olduğu Afganistan ve Taliban yönetimine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kulaklarını tıkaması, gözlerini yumması hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir husus değildir. Özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçün bizzat kaynağında önlenmesine yönelik olarak geliştirilecek siyaset, Avrupa Birliği'nden daha çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yakinen ilgilendiren bir konu olarak telakki edilmektedir. Bu zaviyeden bakıldığında önümüzdeki süreç içerisinde Afganistan'daki gelişmeleri şekillendirecek ana unsurun birincisinin havalimanının Türkiye tarafından işletilip işletilmeyeceği, ikinci unsurun ise Taliban yönetiminin ülkede ortaya koyacağı hükümet modeliyle birlikte kapsayıcı bir yönetim felsefesine mi geçeceği, yoksa 20 yıl önceki gibi her türden azınlıklara, farklı dini gruplara yönelik olarak baskıcı bir siyaset ile her türden kadın hakkını bir insan hakkı olarak dahi görmeyip baskılayan bir tutum içine girip girmeyeceği belirleyecektir. İşte tam bu noktada Afganistan'daki gelişmeler netleştiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Taliban yönetimi ve Afganistan'a yönelik ortaya koyacağı siyaset çok daha netleşecektir. Değerlendirmek istediğimiz bir husus daha, Bob Menendez'in Güney Kıbrıs Rum yönetimine yapmış olduğu ziyarette adada tek bir Türk askeri kalmayıncaya kadar mücadele vereceğine yönelik olarak serd etmiş olduğu küstahça sözlere de 2-3 cümleyle değinmek istiyorum. Bob Menendez malumlarınız olduğu üzere Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden 30 yıllık Ermeni işgali sonlandırıldığında adeta sinir krizleri geçiren ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisinin, Ermeni diasporasının ağzı gözü kulağı olacak şekilde küstah açıklamaları yapmalarından zaten Bob Menendez'in kim olduğunu az çok biliyoruz. Fakat nasıl Dağlık Karabağ bölgesinde 30 yıldan bu yana süren haksız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına da yansımış olunan işgal sona erdirildiğinde Bob Menendez ve Amerikalı senatörler bu konularla ilgili kıvransalar da bir şey değişmediyse, aynı husus Kıbrıs gibi haklı ve uluslararası hukuka da adeta dayanan hususlarda Kıbrıs Türk'ünün adadan askerler çekilerek yalnız bırakılmasına yönelik Bob Menendez'in adeta rüyalarını süsleyen bir durumun oluşmayacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyada zulüm içerisinde inim inim inleyen milletlerle ilgili en ufak bir şekilde açıklaması bulunmayan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı senatörlerin konu Türkiye'nin etrafında adeta bir örümceğin ağı şeklinde örülmüş kumpasların gün be gün çözülmesi, Dağlık Karabağ'daki işgalin sonlandırılması, terörün devlet içi boyuttan devlet dışı mücadele boyutuna getirilerek Irak ve Suriye'de adeta terörle mücadelenin verilmesi ve Kıbrıs'ta yaklaşık olarak 45 yıldan bu yana devam eden huzurlu, herhangi bir kan akmayan süreç sanırım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı senatörleri sonuna kadar rahatsız ediyor. Fakat bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yaklaşık yine 45-50 yıldan bu yana ortaya koyduğu Kıbrıs siyasetinde çok fazla değişiklikler olmadan önümüzdeki sürece de devam edileceğini öngörebiliriz. Hatta Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm modelinden başka bir model tanımayacağını açıkça diplomasi masalarında da dile getirmesi bu konuda Bob Menendez'in nasıl boşa kürek çektiğinin en güzel kanıtlarından birisi olacaktır diye sözlerimi toparlıyorum. Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum, iyi günler diliyorum.
Türkiye'den bakış.